Ayrım 2. Kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır. Sivil Atasoy. Sayfa 17. Amacı genç adamın canını acıtmak değildi. Kontrol altına alacağı, her türlü isteğini yerine getiren, çaresiz, dirençsiz bir köleye ihtiyacı vardı. Onu bir an önce yaralamak, sakatlamak, parçalamak, cinsel ilişkiye girmek için yanık tutuşuyordu. Hatta öldürdükten sonra bile. Ama bütün bunlar için hiç acele etmeyecekti. Parkometre kontrolü Bay Morrison, Doğu 43. caddeden Charlotte sokağına saptığında saat sabah 9.30'a geliyordu. Paskalya'nın son haftasıydı, günlerden cumartesi, tarih 2 Nisan 1988. Charlotte sokağının her iki yanında bahçe içinde evler vardır. Her biri en fazla iki katlıdır evlerin. Önlerindeki çim kaldırıma kadar uzanır. Çit filan yoktur ama herkes sınırını bilir. Charlotte sokağı o gün bugündür hep aynı. Tek fark 4315 numaralı evin yerinde yerler esmesi. Memur Morrison kendini ikinci katın penceresinden aşağıya bırakıveren adamı görür görmez bütün gücüyle koşmaya başladı. Yanına vardığında ilk önce adamın boynundaki tasma çekti dikkatini. Siyah deri, üzeri metal kakmalı, kordonu kırmızı bir tasmaydı bu. Bay Morrison'ın önce tasmayı fark etmesine garip. Oysa genç adam çırılçıplaktı. Yuvalarından fırlamış gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Her yanı yara bere, kesik içindeydi. Sol omzu simsiyahtı. El ve ayak bileklerinde mor izler vardı ve konuşamıyordu. Bay Morrison birkaç kere "Yardım edin, kimse yok mu?" diye bağırdı avazı çıktığı kadar. Yandaki evde oturan 31 yaşındaki Bay Felix Murray kapıya çıktı. Biri yerde, diğeri ayakta. İki erkeği görünce uyuşturucu bağımlısı iki serseri olduklarını düşündü. Eve almaya korktu. Girsin geri içeri girdi ve telefona sarıldı. Gelen polisler çıplak adamı bir battaniye ile örttüler. Sakinleşmesine beklediler. Ambulansa bindirilirken "Adın ne?" diye sordular. "Chris Bryson" diyebildi. Gırtlağından çıkan boğuk bir sesle. Bütün kıllarını yaktı. Pencereden atlayan ve her iki bacağını kıran adam 22 yaşındaydı. Başlangıçta her nedense yalan söylemiş, içinde bir kadınla bir adamın bulunduğu kahverengi Toyota'ya bindiğini ve bu eve geldiklerini anlatmıştı. Daha sonra kadından vazgeçti. Adamla ilk kez babın acayip pazarında karşılaştıklarını söyledi. Aslında bu da yalandı. İşkencecisiyle 29 Mart gecesi erkek fahişelerin müşteri beklediği bir sokakta karşılaşmış, ufak bir pazarlıktan sonra adamın otomobiline binmişti. Polisten bir seks işçisi olduğunu saklamaya çalışıyordu ve aşağıda okuyacaklarınızın tamamını paylaşmaya şimdilik niyeti yoktu. Kumral ve gür saçlı adamın alnı hafifçe açılmıştı. Aşağıya doğru incelerek sarkan bıyıkları vardı. Metal çerçeveli kalın camlı bir gözlük takmıştı. Chris Bryson'dan bir baş kadar uzundu ama yaşlıydı, tombulcaydı. Daha otomobildeyken bira içmeye başlamıştı. Korkmanın manası yok. Gerekirse onu döverim diye düşündü Chris. Evi dolaşırken sağdan soldan sohbet ettiler. Adam sanat öğrencisi olduğundan, koleksiyon merakından, ilginç objeler alıp sattığından, biraz da çocukluğundan söz etti. "Köpekler bahçe katında yaşar, üst kat daha temizdir," dedi bir ara. "Gel yukarı çıkalım." Bryson itiraz etmedi, hatta adamın önünden yürüdü. İşte kafasındaki acıyı tam o sırada hissetti. Boynuna bir şeyin saplandığını da. Elini kolunu hareket ettiremez hale geldi birden. "Allah belanı versin, bana ne yaptın?" dedi. Kendini kaybetmeden hemen önce boynuna saplanan bir enjektördü. Enjektördeki ketamindi. Hani şu veterinerlerin hayvanları uyutmakta kullandığı ilaç. Kendine geldiğinde kol ve bacaklarını birleştirmeye, bedenine doğru çekmeye çalıştı. Yapamadı. Dört bileğinden yatak demirlerine bağlıydı. Ağzının içindeki bez parçası yüzünden zor nefes aldı. Çenesini göğsüne bastırdı. Boynuna dolanmış garip sertliği hissetti. Başını doğrulttu. Pek net olmamakla birlikte göbeğine doğru uzanan kırmızı deri parçasını gördü. Köpek tasması herhalde diye geçirdi aklından. Etraf yanık kokuyordu. Sanki tavuk tütsülenmişçesine. Aleve tutulmuş olan kendi kıllarıydı halbuki. Adam birbiri ardı sıra yaktığı kibritleri bedeninin üzerinde gezdirmiş, göğsünde, karnında, bacak ve kollarında, hatta apış arasında ne kadar kıl varsa hepsini yakmıştı. Perde aralığından güneş sızıyordu. Geçen zamanı kestirmeye çalıştı. Lydie'yi bir daha görebilecek miyim diye sordu kendi kendine. Lydie eşcinsel olduğunu, para karşılığı erkeklerle yaptığını öğrendiği gün onu terk eden karısının adıydı. Sağa sola dönmeye, kollarını kurtarmaya çalışınca yatağın yayları gıcırdadı. Chris bir karaltının üzerine doğru geldiğini gördü. Sonra acıyla inledi, yalvaran gözlerle son bir kez baktı adama ve yine kendinden geçti. Chris ne bundan önce ne bundan sonra kendisine yapılanları hiçbir zaman tam olarak hatırlayamadı. Ama biz her dakikasını biliyoruz. Mesela adamın ağzına, anüsüne ne zaman neyi soktuğunu bile. Çünkü Bob Berdella hastalık derecesinde fotoğraf çekmeye ve not tutmaya meraklı biriydi. Bob genç adamın kafasına vurup onu yatağa bağladığında artık elinde her istediğini yapabileceği, her pozisyona sokabileceği bir seks kölesi vardı. Hiçbir dirençle karşılaşması mümkün değildi. Kendine gelir gibi olduğunda yeniden ketamin enjekte ediyordu. Tıpkı daha önceki kurbanlarına defalarca yaptığı gibi. Ama bu kez evdeki çarşıya uymamıştı sanki. Dozu fazla geldi herhalde diye söylendi Bob. Genç adamı tokatlamaya başladı. Bir işe yaramayınca gidip birkaç kulak temizleme çubuğu aldı. Bulaşık deterjanıyla ıslattı ve hareketsiz yatan adamın gözlerine soktu. Acıyla kendine gelen Chris'in daha sonra yaşayacakları bunun yanında hiç kalırdı. Önce testisleri yandı, sonra beyni. Chris'in tam karnının üzerine tıpkı ata biner gibi oturmuş, elindeki demir çubukla kollarına vuruyordu. Sonra açık bacaklarının arasına yerleşti. Chris başına çok kötü şeyler geleceğinden korkarak ürperdi. Nitekim 3-5 dakika geçmeden testislerinden başlayan ve beyninin en uç noktalarına kadar ulaşan tarifsiz bir yanma hissetti. Acıyla gözlerini yumdu. Uzunca bir süre kendine gelemeyecekti. Kulakları duysa deklanşörün sesini, gözleri görse flaşın ışığını algılayabilecek ve insan bedeninin girebileceği en aşağılık şekiller verilmiş vücudunun, garip cisimler sokulmuş en mahrem yerlerinin polaroid bir makineyle fotoğrafının çekilmekte olduğunu algılayacaktı. Chris, arkadaşlarından seksüel sadistlerin tuhaf ve korku verici eylemlerini dinlediğinde abarttıklarını, uydurduklarını düşünürdü hep. Şimdi onlardan birinin, belki de tarihin gördüğü en acımasızlarından birinin elinde esirdi. Bu evden sağ çıkabilmesi için mucizeler gerekirdi. Güneş ışığı Chris'in göz bebeklerine yeniden vurduğunda bu kaçıncı sabah diye sordu kendine. Zaman kavramını tamamen yitirmişti. Yaşlı adam değişmişti. Başlangıçtaki gibi eğlenmiyordu artık. Ara sıra şu fotoğraflara iyi bak. Emirlerimi yerine getirmezsen senin de sonun bunlar gibi çöplük olur diyerek tehditler savurduğu Chris onun için insanlıktan çıkmış, içi doldurulmuş peluş bir oyuncak köpekten farksızdı. Eskimiş, bozulmuş, yırtılmış, atılabilir bir oyuncak. Zaman zaman zavallıyı ödüllendiriyor, bir kolunu ya da bacağını çözdüğü, birkaç damla su içirdiği oluyordu. Sonra yine tepesi atıyor, bir yüzü koyun, bir sırt üstü sıkıca bağlıyor, göz kısımlarında delikler bulunan siyah kumaş torbayı başına geçiriyor, yumruklayıp tekmeliyor ve ırzına geçiyordu. Chris utanmaktan vazgeçmişti, hiç acı duymaz olmuştu. İzleyen günlerde Chris, boynunda tasmasıyla yatağa bağlı olarak kaldı. Uyuşturuldu, dövüldü, aşağılandı, tecavüze uğradı, elektrik yedi ve sadece ölmeyi umut etti. Bob'un evinden içeri adım atmasından bu yana günler geçmişti ve Bob, o güne değin yapmadığı bir şey yaptı o sabah. Giyinmiş sokağa çıkmak üzereydi ki geri döndü. Yatağın tam karşısındaki televizyonu açtı. Çizgi film gösteren çocuk kanallarından birini ayarladı. Sonra gelip Chris'in yana açık, yatağın demirlerine bağlı kollarını çözdü, ellerini karnının üzerinde birleştirerek bileklerinden birbirine bağladı ve gitti. Büyük bir olasılıkla genç adamın kımıldayacak gücünün kalmamasından cesaret almıştı. Bu ihmal gözü dönmüş işkencecinin sonu oldu. Nefesini tutmuş, yalnız kalmayı bekleyen Chris bütün gücünü toplayarak başını kaldırdı. Sağ baldırının altında sperm, idrar, dışkıyla kirlenmiş kanlı çarşafın kıvrımları arasına sıkışmış kibrit kutusunu gördü. Büyük bir gayretle ellerinin arasına aldı. Bildiğin bütün duaları oku diye geçirdi aklından. Kutudaki son kibriti çaktı ve bileklerindeki ipi yaktı. Demirlere bağlı bacaklarını çözdü. Boynunda kırmızı deri saplı köpek tasması, anadan doğma şekilde ikinci katın penceresinden aşağıya bırakıverdi kendini. Köpek dışkısı ve çürük insan kokusu. Chris bu yaşadıklarını polise anlatamadı. En ufak bir tedirginlik hissetmeden evine gittiği adamın boynuna bir uyku ilacı enjekte ettiğini, sadece tecavüz etmekle yetinmeyip gözlerine bulaşık deterjanı damlattığını, cinsel organına elektrik verdiğini henüz bilmiyordu. Yuttuğu bir kimyasal yüzünden konuşamadığını, doktorlar söylediğinde öğrendi. Açıkçası canını zor kurtarmıştı. Aslında başına bunların geleceğini öngörebilmiş olmalıydı. Onu evine götüren adam, bütün bu felaketler yaşanmadan çok önce bir takım fotoğraflar göstermişti ona. "Bak," demişti, "aklını başına devşir. Dediklerimi yapmazsan bunlardan beter ederim seni." Sanki hala uyuşturucu etkisinde diye düşündü polis. Anlattıklarının iler tutar tarafı yok. Biz yine de bir an önce şu eve gidip bakıverelim. Cinsel ilişki sırasında partnerini bağlayan, daha sonra işi biraz ileriye götürdüğünden ona zarar vermeye başlayan, hatta boğazını fazlaca sıktığı için ölümüne neden olanlara alışıktı polis. Canını fazlaca yakmış olmalı dediler. O da kurtulmak için kendini pencereden aşağıya salıvermiş. Genç adamın ara sıra her yerde çöp poşetleri yığılıydı. "Köpek dışkısının kokusu bir türlü genzimden gitmiyor," diyerek kusması pek ilgilerini çekmedi. Charlotte sokağındaki köpek dışkısı kokusuna çürük insan kokusunun karıştığını çok sonra anlayacaklardı. Katilin çektiği fotoğraflar ders kitaplarına girdi. Bahçe içindeki üç katlı evde Robert Berdella adlı bir adamın oturduğunu saptayan polisler, tedavi için götürüldüğü hastanede Chris Bryson'ın ağzından yarım yamalak duyabildikleri, üstelik pek de fazla inanmadıkları hikayeyi bir de onun ağzından dinlemek üzere eve gittiler. Kimseyi bulamayınca dönmesini beklediler. Akşamın ilerleyen saatlerinde dönen Berdella'nın önünü kestiler ve evini arayabilmek için izin istediler. "Nedenini açıklamazsanız izin vermem," diye itiraz edince memurlardan biri, "Böyle bir zorunluluğumuz yok," diye tersledi. Bir diğeri, "Christopher adlı birini alıkoymuşsunuz. Bize bir şeyler anlattı. Pek inanmadık ama bir de size sormak istedik. Elbette evi aramamıza izin vermeyebilirsiniz. Elbette bir avukatla görüşmeye hakkınız var," diye alttan alınca Bob, evi aratmadı ama onlarla birlikte karakola gitmeye razı oldu. Polisler olan biteni hala iki eşcinsel arasındaki biraz sertleşen aşk oyunu şeklinde yorumlamaktaydı. Böylelerine haftada en az birkaç kez rastlarlardı. Bir diğer senaryo, ücrette anlaşamamış olmalarıydı. Müşteri istediği seks oyunlarına yanıt alamayınca parayı ödememiş, daha sonra kavga çıkmış olabilirdi. İki erkek arasındaki ilişkinin değil bir hafta, bir yüzyılda bile ancak birkaç kez yaşanacağını, Berdella'nın çektiği fotoğrafların 10 yıllar sonra dahi adli tıp, psikoloji, kriminoloji ve polis ders kitaplarında yer alacağını, karşılarındaki hafif yaşlı, temiz pak giyimli, siyah tişörtlü, tombul adamın gelmiş geçmiş seri katillerin en acımasızlarından biri olduğunu nereden bileceklerdi? Memurlardan birinin aklına daha basit bir soru geldi. Eğer bu adam gerçekten Chris'i günlerce eve kapatmış, akıl almaz işkenceler yapmış ve ırzına geçmişse bu ilk olamazdı. Yaşı bir hayli ileriydi. Garip eşyalar koleksiyoncusuydu. Dükkanında eşcinsel pornografisiyle ilgili dergiler, kitaplar, seks oyuncakları, deri giysiler, kamçılar da sergiliyordu. Kimse görmemişti ama mağazanın bulunduğu mahalledeki diğer esnaf arasında para karşılığında genç erkeklerle yattığına dair söylentiler yayılmıştı. Eğer sertlikle karşılaşmış başka kurbanlar varsa, başkalarını da yatağa bağlayıp dövmüş, boynuna tasma geçirip ırzına geçmişse, neden bugüne değin kimse ondan şikayetçi olmamıştı? Başka kurbanlar varsa aralarından en azından biri herhangi bir nedenle herhangi bir doktora başvurmuş olmalıydı. Bedenindeki ekimozları gören doktor bu durumu bildirmek zorunda olduğuna göre polis kayıtlarında yer almalı ve bir işlem yapılmış olmalıydı. Eğer bütün bunlar Chris'in hayal gücünün ürünü değilse başka kurbanlar da olmalıydı. Ama neredeydiler? Sorunun cevabı çok basitti halbuki. Yerin altında ama polis henüz bunu hayal etmekten bile çok uzaktı. Dolaptaki kafatasları kimin? Savcı biraz direnmekle birlikte onlara arama iznini verdi. Polisler köpek avlamalarını duyunca belediyenin sokak köpekleriyle mücadele timinin yardımını istediler. Sonra hayli kalabalık bir ekip kapıdan içeri girdi. İlk iş sürekli havlayarak sinir bozan üç çavçavı şehrin kuzeyindeki barınaklardan birine göndermek oldu. Sonra üçe ayrıldılar, katlara dağıldılar. Orta kata çıkanlar televizyonun sesini duymakta gecikmediler. Kilitli kapıyı kırarak içeri girdiklerinde yatağı ve yanık ip parçalarını görünce birbirlerine baktılar. Chris yalan söylememişti. Olay yeri inceleme ekibinin tepeden tırnağa beyaz giyimli uzmanları, yanmış kibritleri, demirlere bağlı ipleri, çarşafı, yastığı, siyah torbayı, demir sopayı, elektrik kablolarını, enjektörü, kulak temizleme çubuklarını ve üzerinde işe yarar bir parmak izi, bir vücut sıvısı olacağını öngördükleri ne varsa özenle topladılar. Sağa sola atılmış pornografik dergiler bulmak onları hiç şaşırtmadı. Bir takım garip şekilli seks dildoları, çürümeye terk edilmiş patlıcanlar da delil torbalarının içindeki yerini buldu. Chris'in anlattıklarının doğruluğu su götürmezdi. Ama polislerin gözünde hala kendi rızasıyla bu eve girmiş, kendi rızasıyla sadomazo ilişkilerde bulunmuş ve bütün bu hizmetler için para almayı hedeflemiş bir erkek fahişeydi. Yan odadaki dolapların birinde Chris'in yakın plan çekilmiş, sadece yüzünün görüldüğü bir dizi polaroid fotoğrafını buldular. Kiminde gözleri korku doluydu, kiminde ağzı acıyla buruşmuş gibiydi. Polis hala olan bitenin farkında değildi. İki aşığın anlaşarak bu fotoğrafları oluşturduğunu düşünüyordu ki, Berdella'nın yatak odasından delil toplayan bir memur, ''Amirim hemen buraya gelin.'' diye seslendi. Önce karanlığın içindeki çukurları gördü başkomiser Can. Elbise dolabının üst rafındaki iki kafatası ona bakıyordu. Hemen yanı başlarındaki büyükçe zarftan çıkan avuçlar dolusu dişi gösterdiler sonra. Başkomiser merdivenleri yuvarlanırcasına inerken ''Ben merkeze dönüyorum, siz devam edin.'' diye bağırdı geride kalanlara. Toplanan deliller arasında yer alan ses kasetleri, şifreyle kaleme alınmış bir sürü not, kime ait oldukları henüz bilinmeyen ve biri sanki ölüymüş gibi duran bir dizi genç erkeğe ait, 200'ün üzerinde fotoğraf, incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Çok sayıda uzman, ellerinde uzun saplı fırçalar, bodrumdan tavan arasına yüzlerce parmak izini, farklı farklı tozlar püskürterek görünürleştirdiler, fotoğrafladılar, üzerlerine selobant yapıştırıp bulundukları yüzeyden kurtardılar. Not defterinde yazılı olanların çözümünü inceleyen psikolog Gianangelo, bunların denetim tutkunu, ayrıntı düşkünü biri tarafından kaleme alındığını belirtti. Yazar, uyguladığı her eylemin karşılığında mağdurun davranışlarını kaydetmiş, ağzından her çıkanı kaleme yetmezmiş gibi bir de kasete almıştı. Laboratuvar deneyi yapan bir bilim adamı titizliğinde enjekte ettiği ilaç dozunu her seferinde not almış, dakikası dakikasına kurbanda olan değişiklikleri yazmıştı. Kimi yerdeki DD harfleriyle 86 sayısının ne anlama geldiğini anlayamadılar. Pek titiz bir seri katil. Bu aşamada polis Kansas Üniversitesi adli antropologlarından Dr. Michael Finnegan'ın işbirliğini rica etti. Ben Michael'ı 1990'ların başında Amerikan Adli Bilimler Akademisi'nin başkan yardımcılığını yürütürken tanıdım. Bembeyaz saçları, kocaman bembeyaz sakalı ve çekik, ışıl ışıl gözleriyle insanı hemen kendine bağlayan bir kişiliği vardı. Colorado Üniversitesi'nden aldığı antropoloji doktorası ona ünlü Smithsonian Enstitüsü'nde bir burs kazandırmış, burada paleopatolojinin yanı sıra bir dizi popülasyon çalışması yaparak öğrendiklerini adli amaçla mahkemelerde kullanabilecek düzeye getirmişti. Dünyanın pek çok kıtasındaki kazılarda çıkan kemikleri incelemiş, pek çok önemli davada bilirkişilik yapmıştı. Kansas Başsavcılığı liyakat nişanına layık görüldüğünde artık Eyalet Üniversitesi Antropoloji bölümünü yönetmekteydi. Hemen o gece çalışmaya başlayan Michael Finnegan, elbise dolabındaki kafataslarından birinin yaşlı bir erkeğe ait ve en az 20 yıllık olduğunu, muhtemelen Berdella'nın onu başka birinden satın aldığını ama diğerinin bir ay kadar önce ölmüş genç bir erkeğin kafatası olduğunu bildirdi. Zarftaki dişlerden bir bölümü bu kafatasının sahibine aitti. Ama adam burada mı ölmüştü yoksa bu da Berdella'nın satın aldığı bir süs eşyasından başka bir şey değil miydi? Ne de olsa mezarlıkları açıp iskelet çalan ve bunları hem tıp fakültesi öğrencilerine hem de garip eşyalar satan mağaza sahiplerine pazarlayarak geçimini sağlayanlar vardı. Polisin elindeki arama izni sadece sokağa atlayan adamla ilgili delilleri aramak üzere evin incelenmesini kapsıyordu. Savcı, antropoloğun verdiği ilk bilgiler üzerine polisi bu kez evi ve bahçeyi cinayet delilleri bulmak üzere görevlendirdi. Berdella gözaltındaydı ve ısrarla kimseyi öldürmediğini söylemekteydi. Evin bodrum katında polis bazı kayıp kişilere ait haberlerin özenle kesilip arşivlendiği bir dosya ele geçirdi. Aynı dosya içinde zarflar, zarflarda 300 kadar siyah beyaz fotoğraf bulundu. Genellikle yüzü koyun yatar vaziyette, elleri iple arkadan bağlı, yüzü görünmeyen ya da başlarına siyah birer torba geçirildiği için kim oldukları anlaşılmayan ama çok genç oldukları bedenlerinin şekillerinden belli olan çıplak, parlak tenli erkeklere aitti bunlar. Hepsi aynı açıdan, ayak uçlarında durarak ve kamera biraz kaldırılarak çekilmişti. Kaç kişi ve kim olduklarını anlamak için fotoğrafların incelenmesi gerekiyordu ve bu biraz zaman alacaktı. Memurlardan biri, tavandaki küçük sarı ampulün yeterince aydınlatamadığı bodrum katında elinde feneri, hafifçe eğilmiş, tavandaki betonu yandan aydınlatarak ilerliyordu. Bir parlaklık çekti dikkatini, elini değdirdi, ıslaktı. Bir parçasını parmakları arasına aldı, gözüne yaklaştırdı, çimento dedi, henüz kurumamış, kim bilir altında kaç kişi gömülüdür. Başkomiser temkinliydi. Senaryolar üretmeyin diye ihtar etti. Elimizde şu iki kafatası ve dişlerden başka delil yok. Evin orasına burasına atılmış küçük kağıt parçalarına yazılı erkek adları, bir erkeğe ait pasaport, yetmezmiş gibi bir de tavan arasından çıkan bir çuval dolusu omurga kemiğine rağmen başkomiser, kasten adam öldürme mi, yoksa kötü sonlanan seks oyunları mı, kaza cinayet ayrımını yapıncaya dek delil aramaya devam diye söyleniyordu ikide bir. Buzdolabının hemen yanındaki mutfak dolaplarından birine tıkıştırılmış, yapraklarından bazısı koparılmış bir sürü dergi bulduklarında tedirginlikleri arttı. Dergiler, doğaüstü güçlerle ilgili makaleler, başına siyah kukulatalar geçirmiş adamların işkencelerini tasvir eden, orta çağdan kalma kara kalem çizimlerle doluydu. Bir çekmeceden çıkan ürkütücü maskeler tuz biber ekti. Bu evde seksin yanı sıra toplu ayinler yapıldığını düşündüler ve satanizmden anlayan bir bayan polisin olay yerine gelmesini talep ettiler. Evin her yanını bir de bu gözle araştıran Teğmen Mursi'ye, garip çanaklar, tuhaf aletler buldukça fotoğraflarını çekti, her ayrıntısını not etti. Gerçekten de bu evde yaşamın normal gidişine uymayan bir takım eğlenceler de yaşanmış olabilirdi ama bunların cinayetle sonlandığına dair en ufak bir bulgu yoktu. Arka bahçenin gizemi. Aynı saatlerde bir diğer ekip Berdela'nın bit pazarındaki dükkanını araştırmaktaydı. Rengarenk lambalar, çiçekli böcekli etekler, dantelli bluzlar, file çoraplar, deri kamçılar, üzeri tırtıklı yapay penisler, kocaman göğüslü şişme plastik kadınlar, uzak doğu tütsüleri, nargileler ve daha bir sürü ıvır zıvır arasında cinayetleri kanıtlayacak herhangi bir delile ulaşamadılar. Benzer şekilde otomobilinde de kan gibi şiddeti akla getirebilecek bir delil yoktu. Belki de başkomiser haklıydı. Adli antropolog Michael Finnegan'ın kesin raporunu hazırlayıp savcılığa göndermesi 6 hafta sürdü. Charlotte sokağındaki evin değişik yerlerinde bulunan kemiklerin hepsi insan kemiğiydi. Yaşlarını, cinsiyetlerini, boylarını, ırklarını söyledi. Polis bu bilgileri elindeki kayıp kişiler listesiyle karşılaştırdığında işin rengi değişmeye başladı. Bunlardan ikisinin Berdela'nın evinde can verdiğinden hiç kuşku yoktu. Ama nasıl? Hala cevaplayamadıkları, bu yüzden savcının iddianamesini hazırlayıp mahkemeye sunamadığı en temel soru buydu. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen gözaltındaki Berdela çok sakindi. Günlük gazete, radyo ve televizyon yayınlarında kendisiyle ilgili yalan yanlış haberlerden, yapılan şakalardan şikayetçiydi sadece ve cinayetle ilgili her türlü suçlamayı reddediyordu. Gerek evin bulunduğu Charlotte sokağında oturanlar, gerekse Babs Bazar Bizar'ın yer aldığı bit pazarındaki esnaf polise pek yardımcı olacak bilgi veremedi. Bab Berdela onlar için sakin, munis, yardımsever biriydi. Hatta Crime Watch adlı faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışan canlandırmalı televizyon programlarına çıktığı bile olmuştu. Özellikle mali sıkıntıda bulunan, kalacak yeri olmadığından sokaklarda geceleyen genç insanlara destek olmasıyla biliniyordu. Alacağı cevabı gayet iyi bildiği halde otomobiline binen, evine gidenler arasında hiç kadınlar var mıydı diye soran memurlara yoktu dediler, hepsi erkekti. Sadece bir kişi, hani Chris pencereden atladığında otopark kontrolörünün yardım edin kimse yok mu diye bağırdığında evinden çıkan, sonra girsin geri içeri kaçarak polisi arayan yan komşusu Felix Murray, kimi geceler arka bahçede bir şeyler yapardı, sanki toprak çapalar gibi. Doğrusu ne olduğunu göremedim, pek de merak ettiğim söylenemez ama biraz tuhafıma giderdi doğrusu. Polisi dinlemedi, ölümle buluştu. Aslında bütün bu olanlardan 3 yıl kadar önce 1984 Temmuz'unda 19 yaşındaki Jerry Howell ortadan kaybolmuştu. 1985 Eylül'ünde ise 25 yaşındaki James Ferris'in yakınları eve dönmediğini bildirmişti. Bütün aramalarına rağmen gençlerin ikisinin de ne ölüsü ne de canlısına ulaşan polis yüzlerce kişiyi sorgulamış, adamlar arasındaki ortak noktaları belirlemeye çalışmıştı. Beyaz tenli, yakışıklı ve genç olmaları dışında bir benzerlikleri yoktu. Sıklıkla Berdella'nın evinde kalan Todd Stubbs diye biri her iki adamı tanıdığından, zaman zaman Berdella'nın evine gelip gittiklerinden söz edince polis Bob Berdella'yla da görüşmüştü. Her ikisini tanıyordum. Dükkana gelip giderler, ara sıra sohbet ederdik diye ifade vermişti Berdella. Polis bir süre Berdella'yı izlemiş, aleyhine hiçbir delil bulamayınca peşini bırakmıştı. Eşcinsel cinayetleri konusunda deneyimli bir memur, Todd Stubbs'a bir daha o eve gitme, adam pek tekin birine benzemiyor diye tavsiyede bulunmakla birlikte, polisin ihtarlarına kulak asmayan Todd Stubbs, Charlotte sokağına gitmeyi sürdürecek ve bir gün o da ortadan kaybolacaktı. Tabii daha önce elleri arkadan bağlı, yüzü koyun ve çırılçıplak bedeni fotoğraf karelerinde ölümsüzleştikten sonra. Yıllar sonra Berdella cinayetten yargılandığında polisin bu beceriksizliğini dile getirdi ve kendisini buldukları halde cinayetleri engelleyemedikleri için polisten şikayetçi oldu. Kepçenin ucundaki kafalar. Bob Berdella'nın gözaltı süresini uzatabilmek, böylelikle olay yeri incelemesi ve kriminal laboratuvar çalışmaları için vakit kazanmak isteyen Kansas polisi, onu 9 farklı nedenle suçladı, hakim de tutukluluğunun sürmesine karar verdi. 4 Nisan 1988 günü nihayet Berdella hakim karşısına çıkarıldı. 7 fiili livata, bir alıkoyma ve bir de ırza geçme ile suçlandı. Charlotte sokağındaki evin arka bahçesini bir kez daha incelemeye karar veren polis, toprağın fazla büyük olmayan bir bölümünün yeni kazılmış olduğunu fark etti. Doğrusu bir insan cesedini alamayacak boyutlardaydı ama belediyeden kiraladıkları bir kepçe ile kazmanın doğru olacağını düşündüler. Geceydi. Çevreyi aydınlatmak için yerleştirdikleri büyük projektörlerin ışığı altında çalışıyorlardı. Konu komşu bir korku filmi seyredercesine meraklı ve tedirgin bakışlarla olan biteni izlemek üzere toplanmıştı. Kepçe büyük bir gürültüyle çalışmaya başladı. İlk yükünü aldı, az öteye götürüp bıraktı, sonra geri döndü ve tekrar toprağa saplandı. İşte tam o sırada felaket bir koku yayıldı etrafa. Seyirci kadınlardan biri hemen oraya kustu. Kepçenin ucundan top gibi bir cismin sallandığını gördüler sonra. Gözleri olmayan, burnu düşmüş, üzerinde saçlarıyla bir kafatası. Kazmaya devam ettiler. Kafataslarının ardı arkası kesilmiyordu. Kimdi bu insanlar? Evde adları küçük kağıt parçalarına yazılı erkekler mi, fotoğraflarını gördükleri mi? Yoksa Kansas polisinin kayıp diye aradıkları başkaları mı? Bu bahçeye gömülenler kaç kişiydi? Yoksa öldürülüp başka yere atılanlar da var mıydı? Aralarında gencecik ve pek yakışıklı iki erkeğin, Jerry Howell ile James Ferris'in de bulunduğunu Berdella dışında henüz kimse bilmiyordu. Tavandan damlayan kan. Doktor Finnegan liderliğinde Kansas Üniversitesi antropologları kimyasal yöntemler kullanarak kafatasının yaşını belirlediler ve 25 ila 36 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğunu, en az 6 hafta, en fazla 10 ay önce öldüğünü bildirdiler. Boynu keskin kenarı çentikli bir bıçak ya da testereyle kesilmiş dediler. Kurbanların bedenleri ellerinde olmadığından ölüm nedenini saptamaları mümkün olamadı. Evde buldukları bir elektrikli testereyi inceleyen kriminalciler, üzerinde insan kanı, saçı ve dokusu buldular. Polisler arka bahçede en azından 10 kişinin gömülü olduğuna neredeyse emindi. Ancak neredeyse her metrekaresini kazdıkları halde birkaç insan omurgası, birkaç köpek kemiği ve birkaç kavanozun içine tıkıştırılmış kuş tüylerinden başka bir şeye ulaşamadılar. Pislik içindeki bodrum katının beton zemini üzerindeki siyaha çalan lekelerin insan kanı olduğunun anlaşılması üzerine mekanın her yerine luminol püskürttüler. Luminol, gözle görünmeyecek kadar küçük kan damlalarına bile değdiğinde mavi ışık saçan, bir başka deyişle floresan özelliği bulunan bir ürüne dönüşen mucizevi bir ayraçtır. Aralarından biri başını tavana doğru kaldırdı. Kimsenin kuşkusu yoktu. Kan tavandan damlamıştı. Bir seri katilin doğuşu. Suç bilimciler bütün insanlar gibi masum bir yavru olarak dünyaya gelen bir kadın ya da erkeğin nasıl olup da bir seri katile dönüştüğünü öğrenmek ister. Çünkü bu sayede adam öldürmelerinin önünü kesebileceklerini düşünürler. Bu yüzden seri katillerin çocukluklarını inceler, onu geri dönüşü olmayan kaderine sürükleyen risk faktörlerini belirlemeye çalışırlar. Kriminal profilcilerin derdi ise başkadır. Her zaman başarılı olamasalar da suçu önlemekten ziyade bir sonraki avın kim olacağını belirlemeye, özellikle onu cellatın elinden almaya çalışırlar. Seri katilin geçmişi önceki cinayetlerinin analizi bu yüzden önem taşır. Bob Berdella 31 Ocak 1949'da içinden nehir geçen bir şehirde doğmuştu. Ara sıra şelalelere dönüşen, bir o yana bir bu yana aktığından Cherokee ve Mohawk yerlilerinin çarpık çurpuk anlamında Cuyahoga dediği nehrin, hani şu bir zamanlar masmavi akarken çöple dolan, insan bu nehre düşerse boğulmaz, çürür dedirten, durup dururken alevlenen, bu yüzden Amerikalı ünlü rock grubu Rem'in çevre kirliliğini protesto için adına şarkılar bestelediği nehrin. Mahalleli onu uslu bir çocuk olarak bildi. Öğretmenleri için çalışkan, yetenekli, çok başarılı, kısacası harika bir öğrenciydi. Ama evdekilere göre durum farklıydı. Fiziği, matematiği, müziği, resmi daha iyi olabilirdi. Bu yüzden küfür işitir, dayak yerdim diye anlatacaktı yıllar sonra. Babam öldüğünde 16 yaşındaydım ama ölümü bile ona olan nefretimi azaltmadı. Doktor Wright Melloy, babayla giderek kötüleşen ilişkilerinin baba rolü üstlenmesine yol açtığını, genç erkekleri yetiştirmek, eğitmek istediğini söyleyecekti. Ama işler bunlarla sınırlı kalmadı. Yol göstermek, eğitmek isteyen bir işkenceciye dönüştü. Onun için kurbanı artık üstünlük kuracağı bir çocuktu. Doktor Melloy kendi iz düşümünü yaşıyordu. Artık baba olan oydu, kurbanlar da kendisi şeklinde özetledi bu durumunu. Aslına bakarsanız seri katillerin pek çoğunun babalarıyla ilişkisi bu şekildedir. FBI'ın araştırmalarına göre anneleriyle de ilişkileri duygusal açıdan inişli çıkışlıdır. Yüz yüze görüştükleri seri katillerin 26'sı babalarının, 16'sı annelerinin onları sevmediğini dile getirmiştir. Eşcinsel olduğumu ergenlik yıllarımda fark ettim diye anlattığı cezaevindeyken, neden öldürdüğümü bilmiyorum, yaptıklarımla da yüzleşmek istemiyorum. Uyuşturucu meraklısı mutsuz ressam. Lisedeyken yetenekli bir sanatçıydı. Tabloları pek çok yarışmada ödül almıştı. Okula gitmediği zamanlar Cuyahoga Falls Sanat Merkezi'nde ve belediyenin parklar müdürlüğünde gönüllü olarak çalışırdı. Küçük lokantalarda garsonluk yaparak cep harçlığını çıkardığı da olurdu. 1967'de okulun resim bölümüne kaydoldu ama birkaç ay içinde beklentilerinin karşılanmadığını fark etti. Bir yıl sonra yurttan ayrılmış, Maki Sokağı 4106 numaralı eve taşınmış buldu kendini. Bu dönemde giderek alaycı, kinayeli konuşan, karşısındakini inlemekten hoşlanan, düzene, otoriteye karşı çıkan birine dönüştü. 20 yaşına basmasına birkaç hafta kalmıştı. Soğuk ve karlı bir kış günüydü. Tutuklandı. Bir sivil polise amfetamin satmaya çalışmıştı. Evet, sattım dedi. 5 yıl boyunca suç işlememek kaydıyla serbest bırakıldı. Ama olmadı. Bir ay kadar sonra yeniden tutuklandı. Üzerinden marijuana ve LSD çıkmıştı. Yeniden serbest bırakıldı. 1969'da okulu terk etti. Biriktirdiği parayla Kansas City'nin Charlotte sokağındaki 4315 kapı numaralı evi satın aldı. Birçok kişiye mezar olacak o melun evi. Artık gün boyu bir lokantanın aşçısıydı. 1970'lerin başında gizemli eşyalar toplamaya ve satmaya başladı. İrili ufaklı birkaç köpek aldı. Kısa zaman sonra bit pazarının bulunduğu 817 Westport sokağındaki boncuklar, kolyeler, etnik giysiler ve daha pek çok şey satacağı o garip isimli dükkanı açtı. Bob's Bazaar Bizar, Bob'un acayip pazarı. Kurbanlarının bir kısmını burada tanıyacaktı, kendini pencereden aşağıya atan genç adamı da. Komşuları Berdella'nın gizli yaşamı hakkında fazla bir şey bilmese de polisler, karanlık çöktüğünde kentin belli yerlerinde kümeleşen ve müşteri bekleyen genç erkeklerden bilgi alabileceğinden emindi. Nitekim Berdella'nın Toyota'sını tanıyan birçoğuna ulaştı. Genellikle verdikleri cevap aynıydı. Tehlikeli bir adamdı, otomobiline binmeye korktum, hakkında bir şey bilmiyorum. Çoğu uyuşturucu bağımlısıydı. Aralarında evli olanlar bile vardı, muhtemelen aileleri neyle geçindiklerinin farkında bile değildi. polis yaptıkları işin yasa dışılığından söz edip onları tutuklamakla tehdit edince bazıları çözüldü. Dişe dokunur bir delil elde edememekle birlikte uzunca bir süredir etrafta görünmeyen dört gencin adı bu sayede öğrenildi. Todd Stubbs, Robert Sheldon, Larry Pearson ve Mike Wallace. FBI'ın kayıp kişiler veri tabanı sayesinde bu gençlerin ailelerine, fotoğraflarına, oradan hastane raporu ve diş röntgenlerine ulaştılar. Nihayet Berdella'nın evinden çıkan insan kalıntıları ve işkence fotoğraflarının kimlere ait olduğu saptanabilecekti. Dolaptaki ilk kafatasının Robert Sheldon'a, bodruma gömülü olanlardan birinin Larry Pearson'a ait olduğu böyle anlaşıldı. Hakim karşısına çıkartmadan daha fazla kimliklendirme yapmayı uman, böylelikle Berdella'yı doğru idam sehpasına gönderecek kanıtları hedefleyen polis amacına ulaşamadı. Berdella'nın ölmeye niyeti yoktu, yasalardan yararlanmaya kalktı. Haftalardır kimsenin canını almadığını yineleyen katil, polisin zaten öldürdüğünü anladığı Larry Pearson cinayetini itiraf ederek hakimle kendi canının pazarlığına girişti. Larry Pearson'ı öldürdüğüm doğrudur diye anlattı. Başına plastik poşet geçirdim. Çıkaramasın diye boynundan iple bağladım. Sonra boğulması için bekledim. Sakın beni aklı kıt sanmayın. Kafasına poşet geçirmenin onu öldüreceğinin farkındaydım. Ne yazık ki yaptıkları başına poşet geçirmekten ibaret değildi. Bayılıncaya dek ırzına geçti. Bu arada evde bulunan dişlerin Robert Sheldon'a ait olduğu ortaya çıktı. Berdella cinayeti kabullenmeyince polisle savcının idam umudu yeniden filizlenmiş olsa da Berdella'nın avukatı evde ve bahçedeki aramaları durdurun. Berdella işkence ettiklerinin adını verecek, her şeyi itiraf edecek deyiverdi. 13 Aralık sabahı Kansas Kent Cezaevinin bodrum katındaki küçük toplantı odasında Berdella ve iki avukatı, iki savcı, iki dedektif ve bir katibin karşısına oturdular. 3 gün sonra ifade tutanağı 717 sayfayı bulmuştu. İlk kurbanın evvelce tanıdığı ve birkaç ay cinsel ilişkide bulunduğu 20 yaşındaki Jerry Howell olduğunu anlattı. Ona borç para vermiş, bir türlü geri alamayınca tepesi atmıştı. 1984 yılının 4 Temmuz günü birlikte eve gitmişler. Berdella zorla yutturduğu çok sayıda uyuşturucu yüzünden bilinci kapanan genç adama havuç ve salatalıkla tecavüz etmişti. Berdella her sabah işe gitmiş, yatağa iple bağladığı kurbanını her akşam demir çubukla dövmüş, sesini çıkaramasın diye ardı ardına uyku ilaçları enjekte ederek susturmuş, bitap kalıncaya dek ırzına geçmişti. Bir gece 22'ye doğru ölmesine çok şaştım dedi. Kendi kusmuğunda boğulmuş olmalı. Sonra kanı çabuk boşalsın diye nasıl baş aşağı astığını, önce fotoğraflarını çekip etlerini nasıl yenilebilir ufak parçalara ayırdığını, mutfak bıçakları işe yaramadığında nasıl testereyle doğradığını bir bir anlattı. Adamı parçalamakta kullandığı her türlü aleti, bedeninden arta kalanları, ayrıca giysilerini ve ceplerinden çıkanları bez ve plastiğe sarmış, ayrı ayrı naylon çöp torbalarına yerleştirerek bahçe dışına çıkarmıştı. Temizlik işçilerinin hiçbir şeyden kuşkulanmadan torbaları alıp gitmesine pek sevinmişti doğrusu. Demek aynı şeyleri yapmaya devam edebilirdi. İkinci kurbanı henüz 18 yaşındaki Robert Sheldon'dı. Hani şu elbise dolabında kafatası bulunan zavallı. İlki gibi Berdella'nın evine sıklıkla gelip gitmiş, hatta yatıya kalmış biriydi. Mahalleli onu son kez 10 Nisan 1985 günü canlı olarak gördü. Kayıp bildirimi ise ancak 9 gün sonra yapıldı. Berdella onu neden bir seks kölesi haline getirmek istediğini hatırlamıyordu bile. Ama polislere tüyler ürpertici başka şeyler anlattı. Mesela kendisine daha fazla muhtaç olsun ve kaçamasın diye gözüne çamaşır suyu enjekte ederek kör ettiğini ve bir elini kestiğini. Zavallı genç işkencelere sadece 4 gün dayanabildi, bir akşamüstü kafasına geçirilmiş poşetle öldü. Kısa zaman sonra bedeni banyo küvetinin içindeydi ve hunharca parçalanmayı bekliyordu. Polislerin arka bahçedeki aramada buldukları, Berdella'nın çöpe atmayıp bir süre buzdolabında beklettiği, sonra toprağa gömdüğü onun kafasından başka bir şey değildi. Robert Sheldon'ın ölümünün üzerinden sadece 2 ay geçmişti ki, ecel bu kez genç Mike Wallace'ı buldu. Berdella verdiği ifadede bu kurbanıyla fazla vakit geçirecek imkan bulamadığından yakındı. Her nedense elektriğin insan bedenindeki etkilerine merak salmış, zavallı adamın çıplak vücuduna doladığı tellerle bir fizik deneyi yapmaya kalkmıştı. Katil katlettiklerinden ders alıyor. Film ve dizilerin seri katilleri ne denli etkilediği, ne denli suç öğrettiği, akıl verdiği hep merak edilir. Bu yüzden seri katiller sorgulanırken bu konu göz önünde tutulur. Berdela 16 yaşındayken izlediği Koleksiyoncu adlı filmin içinde zaten var olan karanlık duyguları su yüzüne çıkardığından söz etti. John Fawkes'ın bir eserinden esinlenilen filmin kahramanı esir aldığı ve bodrumunda tuttuğu kadınla yakın ilişkiye girer. Kadın öldüğünde bunda kadının kabahati olduğu sonucuna varır ve bir sonraki tutsağıyla daha iyi vakit geçirebilmek amacıyla yaşananlardan ders çıkarır. Nitekim Berdela kendinden önce ya da sonra dehşet rüzgarları estiren diğer seri katillerin davrandığı gibi cinayetlerinden hep ders aldı. Örneğin Walter Ferris'in ölümü ona esirleriyle daha uzun süre birlikte olabilmesi için uyku ilaçlarını birbiriyle karıştırmamasını ve herkese aynı dozda iğne yapmaması gerektiğini öğretti. Walter bir süre kalmayı teklif ettiği Berdela'nın evini tıpkı öncekiler gibi çöp poşetlerine dayılmış şekilde terk etmişti. Todd Stobbs evin müdavimlerinden biriydi. 21 yaşındaki genç 1986 yılının 17 Haziran'ında Berdela'nın evine son kez girdi. Makatına sokulan yumruk bağırsaklarını deldiğinden ateşi çıkmış, katil onu hayatta tutabilmek amacıyla bir dizi hayvan antibiyotiği enjekte etmiş olsa da Temmuz'un ilk günlerine kadar ancak dayanabilmişti. Parçalanan cesedinin her iki gözü de kördü. Yaşayabilseydi konuşması da mümkün olamayacaktı. Adam yatağa bağlı esirinin gözlerine ve ağzına 2 hafta boyunca her gece çamaşır suyu damlatmıştı çünkü. Charlotte sokağındaki evde son ölen 20'li yaşlarının başında bir erkek fahişeydi. Larry Pearson, Berdela ile ilk kez 1987 baharında karşılaştı. Haziran sonuna doğru artık o da bir esirdi. 6 hafta boyunca Berdela'nın her türlü cinsel talebine cevap vermiş olsa da sonunda kaçmaya yeltendi. İşte bu, kafatasını buzdolabının bir rafına, geri kalanını bodrumun tabanına gönderen kısacık ömrünün son hatası oldu. Kalpten öldü, sadece 4 yıl yattı. 18 Aralık 1988'de ömür boyu hapse mahkum olan Berdela, 8 Ekim 1992'de tutulduğu cezaevinde bir enfarktüs krizinden öldü. 43 yaşındaydı ve cezasının sadece 4 yılını yatmıştı. Aslında ölümünden birkaç gün önce cezaevi papazına bir mektup yazmış ve gardiyanların kalp ilaçlarını vermemesinden şikayetçi olmuştu. Kimileri zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etmiş olsa da ölüm nedeni hiçbir zaman soruşturulmadı. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü babasının defnedildiği Ohio'daki Cuyahoga mezarlığına gömüldü. Profesyoneller Berdela gibi cinselliği ön plana çıkaran sadist seri katilleri normal seri katillerden ayrı tutar. Diyeceksiniz ki seri katilin normali olur mu? Olur. Çünkü onlar kurbanlarını avlar ve olabildiğince çabuk öldürürler. Halbuki Berdela gibileri tutsakları saatler, hatta günler boyu canlı tutmaya gayret ederler. Hastalanırsa tedavi etmeye bile çalışırlar. Eylemlerini gerçekleştirirken bir av olarak gördükleri kurban ne kadar acı duyar, haykırır, çırpınır, yalvarırsa o denli haz duyarlar. Bu tip seri katiller suç işlemek için kendi evlerini tercih eder. Böylelikle saldırılarında gerekli her türlü olanı elinin altında bulundurabilirler. Kamçılar, kemerler, deri çamaşırlar, göğüslerin ucuna takılacak maşalar, bağlamak için ipler, dildolar, jiletler, bıçaklar, kerpetenler ve akla hayale gelmeyecek bir dizi başka alet edevat. Bir de değişik cinsel saplantıları olan seri katiller vardır ki daha fazla içinizi kaldırmamak için onlara başka bir yazımda değineceğim. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.